Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Essalatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Essalatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Vesselamun alel Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Muhterem dinleyenlerim, Erkam Radyo'da Gül Sohbetleri programımızda Peygamberimiz Aleyhisselam'ı daha yakında tanımak amacıyla başlamış olduğumuz onun yakın akrabaları konusunun 23. bölümüyle yine beraberiz. Hayırlara vesile olması dileğiyle kısa, çok kısa bir ana fikir geçeyim izninizle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en büyük atalarından, yani dedesinden başlamıştım, ninesinden, yani dedeleri, nineleri, efendim babası, annesi, amcaları, amcaların çocukları, yengeleri sıra sıra görüyorduk efendim. Ebu Talip amcayı gördük en son bu bölüme kadar. Ebu Talip amcayı gördükten sonra da efendim onun çocuklarını, şu anda aile efradını, yakınlarını şu anda beraberce inşallah görmeye, anlamaya inşallah çalışacağız. Hazreti Cafer'e gelmiştik. Hazreti Cafer hakkında yeterince kısa kısa malumatlar verdikten sonra efendim onunla ailesinin nasıl bir İslam içerisinde Mekke'de, Habeşistan'da, sonra Medine'de nasıl bir potansiyel ortaya koyduğunu, Peygamberimiz Aleyhisselam'ı örnek alarak nasıl bir hayat yaşadığını inşallah görmeye devam edeceğiz. Efendim, hatırlarsanız Habeşistan hicretine gelmiştik o kısımda. Yine bazı bölümlerde ifade ettim. Ben burada Resulullah Aleyhisselam hayatını değil de onun akrabalarını anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselam Efendimizin akrabaları içerisinde hayatı olduğundan elbette onun da çok ciddi şekilde belli boyutları işlenmiş oluyor bu arada. Efendim, onlar öyle bir dönemde yaşıyorlardı ki diye başlayalım. O dönemde Müslüman olmak işkence ve eziyetleri peşinen kabul etmek demekti. Bunu hepiniz biliyorsunuz zaten. Yani o dönemde Müslüman olmak işkence ve eziyetleri peşinen kabul etmek demekti. Bu işkence ve eziyetlerden nasibini almayan sahabe yoktur biliyorsunuz. Herkesin bir payı vardır. Bu seçkin ailenin de çok ciddi şekilde payı olmuştur. Fakat yine biliyorsunuz ki işkence ve eziyetler onları yıldırmadı. Aksine daha bir güçlendirdi, daha bir canlandırdı, daha bir İslam'a sarıldılar, çelikleştiler. Sımsıkı bir şekilde Kur'an'a, Resulullah'a sarılmış oldular. İslam'a girenler için o dönemde demiştim, işkence, eziyeti peşinden kabullenmektir demiştim. Bunu çok az irdeleyeyim, ileride yine gelecek nasıl olsa. Efendim, Müslüman olanlar büyük bir kısmı en yakınlarından başlamak üzere bir kere ailelerini karşılarına alıyorlardı. Kabilelerini karşılarına alıyorlardı. Evet, ailelerini, kabilelerini, çevrelerini, komşularını ve içinde yaşadıkları sistemi bütünüyle karşılarına alıyorlardı. Bunun farkındalardı. Çünkü İslam mevcut şartlar içerisinde o dönemin idarecilerinin izin verdiği kadarıyla yaşanan sığıntı bir din değil, İslam bütün kurumlarıyla, müesseseleriyle gelmeye devam eden, Allah'ın emrettiği şekilde ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizzat yaşayarak gösterdiği şekilde İslam hayata yansıyordu. Dolayısıyla İslam'a girenler bir kısmı şartları gereği çok zor durumda kaldıklarından kendilerini gizleseler de büyük bir kısmı gizlemeseler bile değişen hayat şartları içerisinde değişen yapılarıyla beraber çok ciddi bir değişim yaşanıyordu. Ve onların bu değişimi diğerleri tarafından çok ciddi şekilde görülüyordu. Her şeyden önce şunu bilmemiz lazım ki sahabe böyle sahabe oldu. İslam geçici bir heves veya gel geç bir fikir değildi. Değildi, değildir. Allah-u Teala Hazretlerinin kullarına uzattığı rahmet elidir İslam. Müslüman'da bu rahmet eline sımsıkı yapışan şerefli ve nasipli bir insandır. İşte o dönemde İslam'la şereflenen o sahabe-i kiram işte böylesine bir nasibin içindeydiler. Ancak nerede nasıl bir hareket tarzının sergilenmesi de çok iyi bilinmesi lazımdı. Sahabe bunu biliyordu. Bundan dolayı da Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Cafer'e ve onu anımı Hazreti Esma'ya ve bu arada tabii ki diğer bazı Müslümanlara Habeşistan'a hicret ediniz emrini verdi. Önceki bölümlerde burayı kısmen görmüştük. Burayı artık açmıyorum. Peygamberimiz Aleyhisselam hicret ediniz diyorsa hemen hicret edilecekti. Habeşistan diyorsa Habeşistan'a gidilecekti. Yani olur mu gitmesem, gitsem, kalsam gibi itirazlar, itiraz ağır gelir sahabe için. Onların itirazı yok ama biz öyle seslendiriyoruz. O tür efendim sözler yoktu. Bunun için yapılabildiği kadarıyla hazırlıklar yapıldı ve meşhur ikinci Habeş hicreti başlamış oldu. Daha önce de ifade etmeye çalıştığım gibi birinci Habeş hicreti 615 yılında olmuştu. Muhacirlerden iyi haberler alan Peygamberimiz Aleyhisselam sevinmiş ve buna çok memnun olmuştu. İkinci hicrette 616'da gerçekleşiyordu. Şimdi burada bir hayli Habeşistan'dan bahsedeceğiz. Kaç bölüm sürer bilemiyorum. Şimdi konumuz Habeşistan değil belki ama Hazreti Cafer'i anlatmaya çalıştığımızdan bu muhacir kafile başında da o olacağı için ister istemez ciddi bir şekilde Habeşistan'ı görmüş olacağız. Bu hicret esnasında 26 yaşında o civarda olan kafile başkanı olarak diyelim biz Hazreti Cafer muhacir arkadaşlarıyla beraber yola koyuldu. Hanımı Hazreti Esma da o günlerde 20-21 yaşlarında filan idi. O da hanımlarla elinden geldiğince ilgileniyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam bu can yoldaşları için sürekli duadaydı. Her şeyden önce uzun bir yolları vardı. Tehlikeliydi. Mekke'den işte Kızıldeniz sahiline kadar uzun bir karayolu vardı. Sahile varınca bulabileceklerse bir gemi bulacaklar. Uzun bir, çok uzun bir deniz yolu var. Oradan indikten sonra tekrar karayolu. Yani öyle birkaç saatte olacak iş değil. Belki günler sürecek bir yolculuk bu. Haftalar sürecek bir yolculuk. Habeş ülkesinden Mekke'ye gelip de müşriklerin işkencelerine uğrayınca geri dönen muhacirlerin yanına Mekke'deki Müslümanlardan katılanlar olduğu gibi sonradan fırsat buldukça kafile kafile grup grup birerli ikişerli Habeş yolunu tutanlar da olmuştu. Ve bunlar orada toplanmışlardı. Burada kısa bir gene izah gerekiyor. Sanırım siz de farkındasınız. Birinci Habeş hicretinden sonra orada 3 aydan sonra yuvarlak olarak Mekkelilerin tümünün İslam'a girdiği haberi geldi oraya. Ve bir kısım muhacir Mekke'ye geri dönmüştü. Ancak Mekke'de bu haberin asılsız olduğunu gördüler. Çok ciddi sıkıntılar vardı. Dönenlerin bir kısmı kaldı Mekke'de. Ama bir kısmı tekrar geriye dönmek zorunda kaldı. İşte bu tekrar geriye dönüş aynı zamanda kalabalık bir muhacir kafilesini oluşturacaktı. 70'i aşkın. Zaman içerisinde bu sayı 130'u bulacak efendim. Zaman içerisinde. Şimdi dedim ya az önce benim asıl konum Habeşistan hicreti olmadığından ben sadece Hazreti Cafer radıyallahu anh'ın ve hanımının kayıtlara geçen, onu söyleyeyim bir kez daha, kayıtlara geçen ya da benim bulabildiğim kadarıyla efendim neler yaşadığı noktasında sizlerle efendim paylaşmaya çalışalım. Habeşistan'a vardıklarında yolu geçtik. Önce oradaki muhacir kardeşleriyle görüşüp kucaklaşarak hasret giderdiler. Sonra da Hazreti Cafer Habeş kralı Ashama'ya Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mektubunu götürdü. Evet. Şimdi efendim Hazreti Cafer'i çok ciddi şekilde kaynaklara geçiren, hayatı içerisinde çok önemli yeri olan bu kral görüşme sahnesi, Habeşistan faaliyetleri gerçekten üzerinde uzun uzun durulması, araştırılması, tahkik edilmesi, tahlil edilmesi gereken bir mevzudur efendim. Kısa bir örnek olsun diye şöyle söyleyeyim. Avrupa ülkelerine gittiğim programların büyük bir kısmında Hazreti Cafer ve Hazreti Esma radıyallahu anha başta olmak üzere, ikisi başta ailece başta olmak üzere Habeşistan muhacirlerinin Habeş ülkesindeki faaliyetlerini Avrupa ülkesindeki kardeşlerimize anlatma gayretine girme noktasında şöyle bir benzeyiş bulduk. Habeş ülkesi Hristiyan bir ülkeydi ve oraya Müslümanlar gitmişlerdi. Hristiyan bir ülkede, yani gayrimüslim bir ülkede Müslüman varlığı oraya girmişti. Avrupa ülkelerinde işte ta başlangıçta zamanında Almanya başta olmak üzere işçi olan giden kardeşlerimiz, işçi olarak giden kardeşlerimiz, tabii zaman içerisinde bunlar işi basit işçi olmaktan çıktılar, çok güzel bir şeyler yaptılar, orada faaliyetler yaptılar, okudular efendim. İyi yerlere geldiler hamdolsun. Bu arada efendim teşkilatlar, cemiyetler, cemaatler kurdular, faaliyetleri yaptılar ki çoğuna gittim elhamdülillah. İşte Avrupa ülkelerindeki Müslüman kardeşlerimizin olabilecek ve olmakta olan problemlerini çözme noktasında, onları oralarda Müslüman olarak tutma noktasında İslam tarihinden örnek alabileceğimiz en önemli kesit Habeşistan kesitidir. Çünkü Müslümanlar Habeşistan'da Hristiyan ülkesine gittiler. Oradaki kralın himayesi altında yaşamış oldular. Bizim Müslüman kardeşlerimiz Avrupa ülkelerinde de o ülkenin himayesinde şu anda işçi olsun başka bir şey olsun çalışıyorlar. Ekmek yiyorlar. Dolayısıyla ortak problemler görürsünüz. Sonuçta yani ikisi de Hristiyan'dı ve yine sonuçta bir taraf sahabe de olsa bunlar da Müslüman. Onun için böyle bir yerde, yani gayrimüslim bir ülkede Müslüman kalmanın yöntemleri noktasında uzun uzun birçok yerde Avrupa'nın seminerler, sohbetler, konferanslar yapma fırsatımız, imkanımız oldu. Ve siz de şu anda ve bundan sonra birkaç bölümde göreceksiniz. Sahabenin dışarıya açılımında taşıdığı mesajı, nasıl yaşadığını ve çevresi ne durumda olursa olsun nasıl sağlam ve dik durduğunu işte burada görürüz. En bariz örneği Habeşistan örneğimizdir. Şimdi efendim burada çok uzun konuşmalar var, diyaloglar var. Ben bunların içerisinden sadece Hazreti Cafer'le ilgili bölümü seçerek sizlere yansıtmaya, Erkam Radyo mikrofonundan yansıtmaya çalışacağım efendim. Az önce arz ettiğim gibi Peygamberimiz Aleyhisselam Habeş kralı Necaşi'ye daha önce de söyledim, bir kez daha söyleyeyim. Hem kral hem Necaşi diyoruz, öyle alışmışız. Şimdi nasıl ki Osmanlı idarecilerine padişah, sultan diyorduk, nasıl diğer ülkelerin idarecileri kral deniyordu, Necaşi de bu anlamda bir sıfat, yani sultan, kral anlamına bir sıfat. O günkü Necaşi ashama idi efendim. Ve Peygamberimiz Aleyhisselam amcası Ebu Talib'in oğlu Hazreti Cafer'e mektubu vermiş, muhacirlerini oraya göndermiş, mektubu da ashamaya göndermişti. Mektubun ayrıntısına girsem saatlerimi alacak, radyoya sığmayacak. Sadece Peygamberimiz Aleyhisselam onu Allah'ın selamıyla selamlıyordu. Efendim amcası oğlu başkanlığında bir grup ashabını oraya gönderdiğini, onlara sahip çıkmasını, onları himaye etmesini istiyordu. Ve çok çarpıcı bir ayrıntıdır ve muhakkak ciddi bir şekilde açılması da, izah edilmesi de lazım bu ayrıntının. Şimdi Peygamber Aleyhisselam belli sayıdaki ashabını Habeşistan'a gönderdiğinde, yani şöyle tenha sakin bir yere gidin, kimseye görünmeyin veya halk arasına dağılın, şöyle kendinizi belli etmeyin gibi sığınmacı bir yöntemle değil, bizzat mektup yazarak, yani oranın en önde gelen idarecisine, Necaşi ashamaya mektup yazarak efendim gönderdiği ashabını himaye etmesini istemişti. Şöyle bir soruya cevap arasak hep beraber kıymetli dinleyenlerim. Resulullah Aleyhisselam'ın büyüklüğü, şahsiyeti tartışılmaz. Amenna. Ancak İslam geldiği dönemde Resulullah Aleyhisselam'ın Mekke'de, yani yönetim adına, idare adına, Mekke devleti adına bir yetkisi yoktu. Dolayısıyla yine o dönemde, bu bugün de var, böyle yetkisi olmayan bir insan bir krala mektup gönderdiğinde mektup okunmaz efendim. Ciddiye alınmaz, dikkate alınmaz. Ama ilginçtir, Aleyhisselam bunu bildiği halde krala mektup gönderiyor. Yani Mekke hükümeti adına Habeş hükümetine göndermiyor. Yani dış işleri düzeyinde bir karşılıklı bir protokol anlaşması yok. Bu anlamda olmuyor bu. Sallallahu aleyhi ve sellem müstakilen ve üstelik Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselam'dan işte Necaşi ashamaya diye ifade o var yani. Aleyhisselam peygamber olduğunu ve ashabını oraya gönderdiğini. Tabii şunu karıştırmayalım efendim. Peygamberimiz Aleyhisselam ashamayı İslam'a davet etmedi mi Necaşi diye aklınıza gelecek. Ama bu şu anda erken bu. Biliyorsunuz hicretin 7. yılında efendim çevre hükümetlere, krallara mektuplar gönderildiğinde ashama o zaman davet edilecek. Henüz daha oraya çok var. Şu anda biz Bi'setin 6. 7. yılı arasındayız. Yani Bi'set İslam'ın doğuşunun 6. yıllarındayız daha. Necaşi mektubu aldı. Hazreti Cafer'in huzura girişi, kralı selamlayışı, etrafındaki adamların böyle eğilmeleri karşısında Hazreti Cafer'in eğilmeyişi, dik duruşu, yani Müslüman tavrı sergileyişi, kral bizi himaye etsin diye bugünkü Türkçeyle ona yağ çekmeyişi, yani böyle yaltaklanmaması çok dikkat çekicidir. Hatta kral siz peygamberinize de mi böyle yaparsınız diye sormuştu. Bunlar bir kez daha geldiği için buraya hızlı geçiyorum. Necaşi mektubu okudu efendim ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın gönderdiği ashabını himaye edeceğini söyledi. Şimdi burada birkaç farklı ifade kullanmak istiyorum. Bu çok cali bir dikkattir. Az önce dedim ya, Peygamberimiz Aleyhisselam bunları oraya gönderdiği zaman herhangi bir sakin tenha bir yere gidin sığının şeklinde değil de direkt oraya göndermişti, biliyorsunuz. İşte bu direkt gönderimde şu öne çıkıyor. Peygamberimiz Mekke'de yani hükümet adına, devlet adına bir idareci değil. Ve Habeş ülkesi hükümdarına en üst makama bir mektup gönderip şu kadar adamını gönderiyor himaye et diye. İşte böylece İslam ve Müslümanlar ilk defa protokol düzeyinde karşılanmış oldular. İşte şimdi bu kısmı açmamız gerekiyor. Şimdi nasıl açacağız diye soracak olursanız, burada ne var diye soracak olursanız efendim, Müslümanlar Habeşistan'a gittiler. Habeş kralı onları iyi karşıladı. Misafir etti. Bu haber Mekke'ye ulaştı. Müslümanlar Mekke dışında efendim çok ciddi şekilde himayeci buldular. Efendim huzur ve rahata erdiler. Mekke hükümeti korktu bundan. Ve çok acil bir tedbir düşündü. Evet. İşte çok ciddi şekilde masaya yatırılması, yani aslında radyo programını aşan bir şey bu ama yani sonuçta akrabaları gördüğümüzden bunu atlayamıyoruz. Şimdi Habeşistan'da Müslümanların huzura, rahata kavuştuklarını, Habeş Necaşi Aslan onlara iyi muamele ettiğini haberini alınca Mekke müşrik devleti, Müslümanların Mekke dışında güç kazanmasından korktular. Bu her dönemde böyledir. Müslüman hem bulunduğu yerde hem de uzandığı yerlerde güç kazanmak durumunda. Ama şunu da biliyor ki Müslüman, Müslümanın güçlenmesi diğerlerini kızdırır. Şimdi korkutur da hemen Mekke'de Darun Nedve adı verilen müşrik yönetim yerinde toplandı müşrikler. Hararetli konuşmalardan sonra iki kişiyi Habeş ülkesine dış işleri düzeyinde, yani bugün olsaydı Dışişleri Bakanı düzeyinde, diğer taraftan kısmen konsolos düzeyinde bir görüşme yapacaklar. Bunun için Amr bin As ile Ebu Rabia bin Muhire'yi göndermeye karar verdiler. Ebu Rabia bin Muhire biraz mülayim bir duruşu var ama Amr bin As hem hatip bir adam hem de Arapların meşhur dahilerindendir. Biliyorsunuz buna İslam çok sonra nasip olacak ama o anda azılı müşriktir. Bolca hediye ile rüşvetlerle bunları Mekke devleti adına Habeş hükümetinin başına verilmesi için gönderdiler. İki elçi önce yönetici kadroyu rüşvete boğup kendi tarafına çekti. Bu her dönemde böyle oluyor biliyorsunuz. Sonra da rüşvetlerini hediye adıyla Necaşi'ye sundular. Mekke devletinin efendim selam ve saygılarını ilettiler ve teklifte bulundular. Şimdi bunlardan henüz Hazreti Cafer'le Müslümanların haberi yok. Devletler arası ilişki bu. O kadar yol alındı, gelindi buraya. Efendim kral oturumunu gerçekleştirdi. Bu oturumda Mekke hükümeti adına gelen iki elçiyi ağırladı. Ve herkes hazır olduğu bir anda, az önce ifade etmeye çalıştığım elçiler uyanık davrandılar. Önce, oturumdan önce bugünkü deyimine meclisin tüm elemanlarını hediye adıyla rüşvetlerle elde ettiler. Sonra krala da ciddi hediyeler takdim ettiler Mekke devleti adına. Ondan sonra meramlarını anlatacaklar. Niçin geldiklerini. Dedim ya, toplandı meclis. İşte kral yerini aldı. Elçiler yerini aldılar. Ve oturum başlayacak. Ancak dilerseniz şöyle kısa bir ara verelim. Oturumu inşallah ondan sonra başlatalım. Ama lütfen bizden ayrılmayın sakın. Evet efendim. Gül Sohbetleri programımızda Erkam Radyo'da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabalarını anlamaya, paylaşmaya çalıştığımız bu akrabalar bölümünün 23. bölümünün ikinci yarısıyla yine beraberiz. Hiç zaman kaybetmeden hemen kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Kısa bir hatırlatma yapıyorum arada kaynamasın diye. Mekke hükümetinin gönderdiği elçiler Habeş hükümetiyle görüşmeye oturuyordu efendim. Elçiler söze şöyle girdiler. Ey hükümdar, bizden bir takım aklı ermez kişiler Mekke'den kaçarak gelip sizin ülkenize sığındılar. Onlar bizim dinimizden ayrıldılar. Sizin dininize de girmediler. Hiç kimsenin bilmediği yepyeni bir din icat ettiler. Bundan dolayı yoldan çıkıp kaçak olarak buraya, sizin ülkenize geldiler. Bizler onların anne babaları, akrabaları, komşuları ve kavmimizin üstün insanları tarafından size gönderildik. Onları bize geri vermenizi istiyoruz. Çünkü onları biz sizden daha iyi tanıyoruz. Sizin ülkenizde de bozgunculuk yapmalarına müsaade etmeden alıp götürelim onları. Özet bu. Tabii Mekke hadiseye böyle bakıyordu. Şimdi az önce ifade ettiğim gibi meclisin tüm üyelerine oturum öncesi hediyeler sunuldu ya, rüşvetler verildi. Onlar da hemen onayladılar. Kaçakların ve bozguncuların bizim ülkemizde ne işleri var? Hepsini verelim, gitsinler geriye, dediler. Necaşi, ona da hediye verildiği halde adil bir hükümdardı. Ve Aleyhisselam orayı o yüzden tercih etmişti. Önce bir dinleyelim. Böyle tek taraflı olmaz. Sizi dinledim. Bir de onları dinleyelim. Bakalım onlar ne diyorlar. Ondan sonra karar veririm. Evet. Buraya kadar Hazreti Cafer ve arkadaşların haberleri yok. Necaşi eleman adamını gönderdi. Muacirleri getirin. Hepsini birden. Toplandı geldi muacirler. Hazreti Cafer de başlarında hanımıyla beraber. Şimdi burada mutlaka hatırlayacaksınız. Bayağı da başarılı bir çekimdi. Yıllar oldu ama kalıcı izler bıraktı. Çağrı filmini hatırlayınız efendim. Orada bu sahne verilirken çok güzel bir sahne yapmışlardı hatırlarsanız. Yani bir ülkenin kendine özgü kuralları var. Doğru veya yanlış inançları var. Koyduğu bazı prensipleri var. Ve bu kurallar çerçevesinde ülke yürür biliyorsunuz. O zaman da insanlar toplanıyor, geliyor işte. Çağrılıyorlar. Kral içeri girip tahtına doğru gidince herkes böyle, yani rükû değilse bile rüküye neredeyse varınca eder gibi eğiliyor herkes. Şimdi Necaşi giriyor içeriye. Kendi adamları, Mekke elçileri, herkes eğiliyor. Ama Müslümanlar hiçbirisi asla eğilmiyor. Şimdi kral daha yerine geçerken onların eğilmediğini görünce, bundan önceki bölümde azıcık söylemiştim bunu. Yani neden böyle, yani bir nevi, nasıl diyeyim, ben tam ifade edemiyorum, zorlanıyorum, farkındasınız. Yani adeta kralı tanımama, yani terbiyesizlik diyemiyorum da işte öyle bir algı oluştuğundan kral bozuldu yani. Siz neden dedi bana saygı duymadınız? Bu saygı anlamına geliyordu. Hazreti Cafer, bizdeki saygı insanın insana eğilmesi değildir dedi. Allahu Teala içimizden birini peygamber gönderdi ki insan insana eğilmesin. Biz Resulullah'ın huzuruna da böyle girer eğilmeyiz dedi. Tabii böyle ben şimdi biraz sesim belki tok oldu ama böyle de o kadar da kolay konuşulmuyor kralın yanında. Kral yerine geçti, oturdu. Neyse eğilmeler kalktı ayağa ve kral ile Hazreti Cafer arasında şu diyalog geçti efendim. Ey muhacirler, söyleyin bakalım ülkeme neden geldiniz? Şimdi mektubu getirmiş, vermişti krala. Ancak yani işin bu kadar ciddi olduğunu herhalde kral farkında değildi, bilemiyorum. Onu bilemiyorum ama burada adeta ilk defa sanki onlarla karşılaşıyor, bir duruş sergiliyor. Şimdi içinizden kim konuşacak? Herkes konuşamayacağına göre Hazreti Cafer öne çıktı. Ey hükümdar, izin verirsen kavmim adına ben konuşayım. İleri yaklaştı diyor. İleri gel biraz. Onu az öne aldı. Evet, konuş, seni dinliyorum. Ülkeme neden geldiniz? Daha önce kısmen ifade ettim ya, ben orayı özet verdim size. Mekke devletinin, müşrik hükümetinin devletinin elemanları, yani bugünkü deyimle dışişleri bakanları diyelim deyimiyle. İşte bunlar içimize kötü insanlar, bozguncu insanlar, Mekke'den kaçtılar, kaçak bunlar, anarşist diyelim mesela. O gün böyle bir kelime yok ama bu anlamda, yani eşkıya anlamında bir kavram işte. Ve bizi birbirimize düşürme için işte uğraştılar, ülkenize geldiler. Sizi de buraya da karıştıracaklar, şöyle olacak, böyle olacak, verin götürelim demişlerdi. Bu malumat var Necaşi'de. Ancak dediğimiz gibi bunları malumatı aldı fakat Müslümanları dinlememişti. Şimdi onları dinleyecek. Şimdi efendim, insan düşünüyor. Yani gerçekten sahabenin üretkenliği, ileri görüşü, hadiselere yani çok çok güzel bir yorum getirişi, yani çok çok çarpıcı bir durumla karşı karşıyayız. Resulullah Aleyhisselam Hazreti Cafer'i bunların başında gönderdiğinde kral şunu sorarsa şöyle söylersin, şunu derse şunu dersin gibi bir ayrıntı vermemişti. Yani bir bu alanda vazife alan bir insan bir vazifeye gittiğinde, bugün gerçi telefonlarımız var ellerimizde, ceplerimizde, hemen ilgili şeyi arayıp şu oldu ne yapalım ne yapalım diyoruz yani. Biz bir şey üretemiyoruz. O imkanlar yok. Ve Hazreti Cafer böyle bir okul da okumamış. Belli ayetler gelmiş. Henüz yani bir sistem, bir yönetim ayetleri de yok. İtikat üzerine, peygamberler üzerine, akide üzerine ağırlıklı ayetler var. Bazı da tam sureleri var. Nasıl konuşacak bir altyapı yok. Ama işte buyurun görün şimdi neler yapıyor. Ey hükümdar diyor. Ben konuşmadan önce eğer izin verirseniz bizi geri götürmek için gelen bu elçilere sizin huzurunuzda birkaç soru sormak istiyorum. Girişi böyle yapıyor Hazreti Cafer. Sorabilirsin diyor hükümdar. Şimdi ey hükümdar diyor. Bu elçilere, bizi götürmek için gelen elçilere siz lütfen sorar mısınız? Biz köle miyiz ki sahiplerimizden kaçtık da bizi geri götürmek istiyorlar? Önce bu. Biz köle miyiz dedi. Hükümdar sordu. Bunlar köle midir ki alıp götüreceksiniz? Şimdi yalan da söylemiyorlar. Tabii takılarak, kekeleyerek, biraz kıvırılarak, hayır, hepsi hür, hepsi hür insanlar, köle değildir. Ey kral, bizi götürmek için gelen şu Mekke heyetine, elçilere lütfen sorar mısınız? Biz bunların içinden birilerini öldürdük de katil olduk da buraya kaçtık. Yani biz katil miyiz ki bizi alıp götürmek istiyorlar? Ben şimdi aynı şeyi bir daha sormayayım. Hayır diyor, katil değiller. Ey hükümdar, bunlara sorar mısınız? Biz hırsız mıyız? Bunların mallarını çalmışız da, buraya kaçmışız da, bunlar ondan dolayı bizi geri götürmek istiyorlar. Hayır, hırsız da değiller. Yoksa ey kral, bizim bunlara borcumuz var da biz borcu ödemedik de buraya mı kaçtık? Yok, bunların borçları da yok. burada birkaç ana başlık söyledi. Bu çok önemliydi aslında. Ondan sonra mevzuya giriyor. Ey kral, görüyorsunuz ki bunların bizi alıp götürecek hiçbir haklı gerekçeleri yok. Duydunuz. Ama buna yanında şimdi siz sorar mısınız? Bunlar bize ne istiyorlar? Ey kralım, siz sorun. Kral hakikaten savunmayı güzel buldu. Döndü, sordu elçilere. Söyleyin ey Mekke elçileri, bunlar köle değil, katil değil, hırsız değil, borçlu değilken siz bunlardan ne istiyorsunuz? Elçiler fena halde bozuldular. Birkaç geveleme oldu ama Amr bin As dahi bir adam. Anında manevrayı yaptı. Bunların hepsi bozgunculardır ey kral. Bunlar yeni bir din attılar ortaya. Yeni bir dini bozgun olarak koymaya çalışıyor. Hazreti Cafer burada farklı mecraya kayacağını gördüğünden araya giriyor. Ey kral, neden buraya geldiğimizi, niçin sizi tercih ettiğimizi, dinimizin nasıl bir din olduğunu ve müşriklerden çektiklerimizi anlatmama müsaade eder misiniz? Mevzuya girerken bugünkü yeni eğitim metotlarında, yöntemlerinde iletişim deniyor, diyalog deniyor, kontak kurmak deniyor, bir şekilde bir bağlantı deniyor. Bunlar kurulamadan bir meseleyi çözmek de mümkün değil. Bir toplulukta konuşmak çok zor değil belki ama o topluluk dinlemiyorsa konuşmanın faydası yoktur. Hazreti Cafer burada bir dahilik sergiledi efendim, farkındasınız. Yani kral karşısında hem dik durdu, Mekke'den gelen heyet karşısında güzel bir savunma çıkardı, reddetti onlara daha doğrusu. Şimdi sıra mesaja geldi. Direkt mesajı söylemedi. Mesaja geldi ve müsaade eder misin dedi, anlatayım niye buradayız. Kral müsaade edince Hazreti Cafer biraz daha yaklaştı ileri doğru ve tane tane konuşmaya başladı. Ey hükümdar, biz cahiliyet içinde yaşayan bir millettik. Putlara tapar, ölü eti yer, leş bile yerdik. Kötülüklerin hepsini yapar, akrabalarımızdan ilgi ve alakayı kesirdik. Ben çirkin kavramları kullanmıyorum, böyle değiştirdim. Kötülüklerin hepsini yapar diye değiştirdim, anlayın siz. Komşuluğu kötü görür, kuvvetli olanımız zayıflarımızı ezerdi. Yüce Allah bize bir elçi, bir Resul gönderinceye kadar böyle kötülük içinde yaşayıp durduk. Resulullah Aleyhisselam bizi Hakk'a davet edinceye kadar böyle bir çirkinliğin içindeydik. Ancak olumsuz boyutları söylüyor Hazreti Cafer. Asıl mesaja girmiyor. Resulullah Aleyhisselam bizi Hakk'a davet edinceye kadar bu haldeydik deyince kral soruyor. Resulullah dediğiniz zat sizi neye davet etti? Resulullah Aleyhisselam bizi Allah'ın birliğine inanmaya, kendisinin de onun Resulü olduğunu tasdik etmeye, bütün putlardan uzak durmaya davet etti. Davet ettiği buydu. Resulullah'ın daveti de vardı, emri de vardı. Emri. Kral soruyor, peki neleri emretti size? Bize doğru sözlü olmayı, emanetleri yerine getirmeyi, akrabalara ilgi göstermeyi, komşularımızla iyi geçinmeyi, haramlardan uzak durmayı ve namaz kılmayı emretti. Bunlar onun emirleriydi. Ama Resulullah'ın bize yasakları da vardı. Kral yine sordu. Peki Resulullah dediğiniz zatın size yasakladığı şeyler nelerdi? Her türlü çirkin, yüz kızartıcı söz ve işleri, yalan söylemeyi, yalan yere şahitlik yapmayı, fuhuş yapmayı, yaptırmayı, namuslu kadınlara iftira atmayı, yetim malı yemeyi, haksız kazanç sağlamayı yasakladı. Efendim dikkat ettiniz mi? Burada çok çok ilginç, yani çok çarpıcı bir metodoloji geliştiriyor Hazreti Cafer radıyallahu an. Önümüze yani dehasa bir tablo koyuyor. Yani burada Resulullah niye davet ettiyse onu söylemeden öyle bir cümle kullanıyor ki Necaşi soruyor. Allah Resulü dediğiniz zat sizi neye davet etti? Mesajı veriyor. Arkasından emri getiriyor. Fakat ifadeyi güzel kullanıyor. Ve kral soruyor. Peki size neyi emretti? Cevap veriyor. Arkasından yasakladığı şeyler var dedi ama söylemedi. Kral onlar nedir diye sordu. Bunlar da anlattı. En son. Peki bu durumda siz ne yaptınız diye sordu kral. Biz ona iman ettik. Onun Allah'tan bize getirdiği her şeyi tasdik ettik. Onun gösterdiği yolda yürümeye başladık. Resulullah Aleyhisselam'ın helal dediği şeyleri helal, haram dediği şeyleri haram bildik ve buna göre yaşamaya çalıştık. İşte bu durumda kavmimizle aramız açıldı. Bak yeni bir kalem soktu araya. Kral sordu şimdi. Kavminiz ne yaptı size? Biz Allah ve Resulüne iman edince kavmimiz düşman kesildi bize. Bizi dinimizden putperestliğe döndürmek için baskı yaptılar. Yetmedi işkence ettiler. Dayanılamayacak işkence ve eziyetlerde bulundular bize. Öyle ki bu işkence ve eziyetlerden ölenlerimiz bile oldu. Resulullah Aleyhisselam da bizi size, sizin ülkenize gönderdi. Burada siz, sizin ülkeniz deyince kral peki neden bize gönderdi? Neden bizim ülkemiz? Sorusunu sorma ihtiyacı hissetti. Çünkü sizin adil bir kral olduğunuzu ve bize iyi muamele edeceğinizi biliyordu. Onun için biz de sizi tercih edip buraya geldik. Çünkü o Allah'ın Resulüdür ve Resulullah Aleyhisselam sizin nasıl biri olduğunuzu, adaletinizi, krallığınızı, insafınızı biliyordu. Ve güvendi size gönderdi sallallahu aleyhi ve sellem. Kral bir an duruyor. Peki Allah'ın Resulü dediniz. İşte Resulullah olan kişiye Allah vahiy gönderir. Bir şeyler gönderir. Bir vahiy gelir ona. Peygamberinize gelen vahiy var mı? Var ey kral. Vahiy var. Peki o vahiden elinizde olan var mı şu anda ezberinizde yanınızda? Var elbet. Onu bana okur musunuz? Elbette. Şimdi Hazreti Cafer lütfen yani şuraya hassasiyetle duralım kardeşlerim. Ülkenin Habeş ülkesinin en başının huzurundalar. Bütün meclis toplanmış. Bütün idare heyeti orada. Mekke'de 3-5 kişiye bile bir ayeti duyurmakta zorluk çeken Müslümanlar, şimdi Hazreti Cafer şahsında Habeş hükümetinin meclisinde ayet okuyacaklar. Allah neye kadir değil? Müslüman samimi olduktan sonra Allah kapıyı açıyor kardeşlerim. Allah kapıyı açar. Bunu görmemiz lazım burada. Ama burada bir şey daha sormak lazım. Resulullah Aleyhisselam, az önce ifade ettim, Hazreti Cafer'i onlara başkan tayin edince, bunlara bak kolla diye deyince, yani şöyle karşılaştın mı şunu yap, sana şu soru sorulursa şöyle cevap ver, bunlar demedi ki Aleyhisselam. Bunlara gerek yok aslında. Kişi bunları kendisi orada üretecek. Çünkü orada Hazreti Cafer sadece Cafer bin Ebu Talip değil, Müslüman ve Resulullah'ın orada temsilcisi. Öyleyse biz bir yere gittiğimizde sadece Ahmet, Mehmet, Adem, Hasan, Hüseyin değiliz. Orada İslam'ın temsilcisi olmak durumundayız. Şimdi bana oku dedi Hazreti Cafer'e Necaşi. Vahiy denen şey ne varsa bana oku dedi. Peki ne okuyacak? Biz böyle durumla karşı karşıya kalsak var mı bir malzememiz? Neyi okuyacağız? Veya soruyu şöyle değiştirelim. Böyle durumda ne okunur? Ne okunması lazım? Aleyhisselam, kral senden işte vahiyler ne var diye sorarsa şu ayetleri, şu sureyi, şu aşe-i şerifi oku demedi Aleyhisselam. Bunu oradaki gelişen şartlara göre ileriyi görecek ve Hazreti Cafer bu tespitleri yapacak. Hadise bu. Ama nasıl olacak? Hepiniz biliyorsunuz aslında. Ama burayı böyle ezbere geçmeyelim istiyorum. Anlayalım istiyorum. Hikaye boyutunda kalmayalım istiyorum. Bu çok hassas bir durumdur aslında. Hepinizin bildiği gibi Hazreti Cafer Meryem suresini okudu efendim. Ama tamamını okumadı. Necaşi okunan ayetler karşısında kendini tutamadı. Gözleri doldu. Sonra da onca kendi kabinesinin içerisinde şöyle demeden kendini alamadı. Vallahi bu aynı kandilden fışkıran bir nurdur. Vallahi bu aynı kandilden fışkıran bir nurdur. Sizin Resulullah dediğiniz zat ile bizim İsa Aleyhisselam'ın getirdiği aynı yerden geliyor. Hristiyan da ya şimdi. Aynı yerden geliyor. Şimdi bu tespit çok düşündürücü bir şey. Necaşi böyle söyleyince hiç kimse daha bir şey diyemedi. Mekke'den gelen elçiler de bir şey diyemediler. Öyle kaldılar. Tabii birinci oturum bitmiş oldu. Necaşi, tamam dedi, siz bununla buraya geldiyseniz ülkemde kalabilirsiniz. Serbestsiniz. Gidin yerleşin. Serbestsiniz. Müslümanlar bu birinci büyük düello diyelim biz zaferle bundan çıktılar. Mekke'çileri ise büyük bir hezimete düştüler. Şimdi burada elbette söylenmesi lazım. Açılması lazım. Nerede, neyin, nasıl ve ne kadar söylenebileceği inceliği. Ve neden Meryem suresini okudu? Neden sadece baş tarafı, yani birinci ayetten 15. ayete kadar okudu? Tamamını okumadı. O kadar okudu. 15 ayeti kerime okudu. Ben burada şimdi sizden istirhamım, kıymeti dinleyenlerin, vaktiniz olursa ileride veya bu sohbetten sonra neredeyseniz, sen bizi şu an nereden dinliyorsanız, açıp da bir evde okursanız Meryem suresinin mealini. Orada Hristiyanların en hassas oldukları konulardan biri olan Hazreti Zekeriya Aleyhisselam orada çok ciddi şekilde anlatılıyor. Onun durumu, sonra Meryem'e doğru giriş yapıyor. Ama her şeyi söylemiyor. 15'te kesiyor. Yeterli oluyor. Tabii kalan kısımlar gelecek. Burada biz Resulullah Aleyhisselam'ın amcası oğlu Hazreti Cafer'in nasıl bir dahilik ortaya koyduğunu, nasıl bir güzellik ortaya koyduğunu böylece görmüş oluyoruz. Ve ondan alacağımız çok şey var diye düşünüyoruz. Ben gün sohbetlerinde sık sık söylüyorum. Bugünkü bölümü de bu sözlere toparlayayım izin verirseniz. Resulullah Aleyhisselam başta olmak üzere sahabe-i kiramın yaşadığı o şeyler sadece o dönemde yaşandı, bitti diye sadece tarihsel boyutuyla kalmamalı. O bir zenginliktir, o bir ufuktur. Bütün çağlara mesajla doludur. O mesajı almanın yolu Resulullah Aleyhisselam ve sahabe-i kiramı tanımaktan geçer. İnşallah başka bölümlerde devam etmek üzere hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.